Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2017 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle ve ilk olarak da muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Gönül İkliminden İnciler başlıklı yazısını aktaracağız. Hakikatinde affa mazhar olmayan hususlardan biri şirk, bir diğeri de kul hakkıdır. Cenab-ı Hak kulunun dağlar kadar günahını bağışlarken kul hakkını affının dışında tutmakta ve bu husustaki bağışlamayı zulme uğrayan kulunun arzusuna bırakmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir kul hakkı sebebiyle tevbe edecek olan kişinin evvela hakkını yediği kimseden helallik alması şarttır. Nitekim canını Allah yolunda kurban eden şehit hakkında dahi, şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını Allah Teala mağfiret eder buyurulmaktadır. Hal böyleyken diğer insanların çiğnedikleri kul haklarını helalleşmeden affettirmelerinin mümkün olmayacağı aşikardır. Kul hakkı meselesi son derece ehemmiyetli olmasına rağmen günümüzde maalesef fazla riayet edilmeyen bir husus haline gelmiştir. Oysa hayatı boyunca bütün mahlukatın hakkına müstesna bir hassasiyetle itina göstermiş olan Allah Resulü'nün ahirete hicret anında dahi kul hakkını düşünerek bizlere misal sadedinde "Ashabım, kimin sırtına vurduysam işte sırtım, gelsin vursun. Kimin malını aldıysam işte malım, gelsin alsın" buyurması bütün insanlığa pek manidar bir mesajdır. Enes radıyallahu anh de vefatı esnasında peygamberimizin yanında bulunduğunu, Efendimizin üç kez namaz hususunda Allah'tan korkun sözleriyle ferdi mesuliyetimize dikkat çektikten sonra şu ifadeleriyle de içtimai mesuliyetimizi hatırlattığını nakletmektedir. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. İki zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Bu nebevi ahlakla ahlaklanan ashabın büyüklerinden Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yaşadığı şu hadise ne kadar ibretlidir. Hazreti Osman radıyallahu anh bir hizmetçisinin yanlışlıkla kulağını çeker. Hatasını anladığında ise hemen onun yanına gider ve "Sen de benim kulağımı çek" der. Hizmetçisi efendisinin kulağını edeben hafifçe çeker. Hazreti Osman'ın "Ben daha çok çekmiştim, biraz daha sert çek de ben ahiret vebalinden kurtulayım" demesi üzerine o gönlü uyanık hizmetçi "Ey halife, daha fazla çekersem bu sefer de ben size borçlu kalırım" cevabını verir ve helalleşirler. Mevlana Hazretleri şöyle der: "Allah'ın kul üzerindeki haklarından sonra anne hakkı gelir. Çünkü kerem sahibi Allah, annenin bedeni içinde sana şekil vermiştir. Seni karnında taşıması için ona sevgi ve şefkat bağışlamış, kendisine tatlı bir muhabbet ve engin bir merhamet lütfederek onu seninle huzura kavuşturmuştur." Diğer taraftan insanın şu fani hayata gözlerini kapattıktan sonra onu yıkayıp cenaze namazını kılan ve kendisini kabre defneden kimselere karşı da bir hak mevzu bahistir. Velhasıl insanoğlu için hayat anne karnında başlayıp mezara girinceye kadar devam eden bir haklar manzumesidir. Allah Resulü cenaze namazı kıldıracağı zaman mevtanın üzerinde kul hakkı olup olmadığını sorar, ödeninceye kadar cenaze namazını kıldırmazdı. Nitekim Ebu Katade şöyle nakleder: "Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazını kıldırıvermesi için bir adamın cenazesi getirildi. Efendimiz, "Onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın" buyurdu. "Ben, borç benim üzerime olsun ey Allah'ın Resulü" dedim. "Tamamen mi?" buyurdu. "Evet, tamamen ödeyeceğim" dedim. Bunun üzerine cenazenin namazını kıldı. Babanın, annenin ve çocukların birbirleri üzerinde hakları vardır. baba, hanımının ve çocuklarının ihtiyaçlarını helalinden temin ederek onları en güzel bir terbiyeyle ahiret yurduna hazırlamalı, onları zamanın şer yağmurlarından bir şemsiye misali korumalıdır. Anne, beyine karşı vazifelerinde hassas davranmalı, yavrusunun gönül dünyasını merhametle imar etmelidir. Zira anne bir mekteptir. Yine anne baba çocuklarına karşı adil davranmalı, ayrımcılık yapmamalıdır. Çocuklar da anne babalarına karşı son derece hürmet ve muhabbet hisleriyle dolu olmalı, onlara itaat ederek hizmetlerine koşmalıdırlar. Nitekim bir şahıs Allah Resulüne gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, kendisine en iyi davranılması gereken kimdir?" diye sorduğunda, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu cevabı vermişlerdir. Annen, sonra annen, daha sonra yine annen, sonra baban, sonra da sana en yakın olan akraban. Günlük yaşayış içerisinde pek çok kimseye normal gelen o kadar hadise vardır ki, aslında hepsi de birer kul hakkı çerçevesinde değerlendirilmelidir. Mesela yoğun trafik akışının olduğu yerlerde güya uyanıklık yaparak pek çok sürücüyü zor durumda bırakmak ve bir takım ihlallerle sırf kendini düşünmek hesabı kolay verilemeyecek kul haklarındandır. Aynı şekilde yemek kokusuyla komşuya eziyet etmek, balkon veya pencerelerden silkelenen örtüler sebebiyle onlara rahatsızlık vermek de böyledir. Yine zamanımızda miras paylaşımı hususunda tarafların dini ölçülerin dışına çıkması da kul hakkına ayrı bir misal teşkil etmekte ve yapılan haksızlık dolayısıyla helal mala haram karıştırılmaktadır. Ayrıca kul hakkı sadece müşahhas bir şekilde bir başkasının malını çalmak veya gasp etmek olarak anlaşılmamalıdır. Bütün hal ve davranışlarda bencillik yaparak başkalarının her türlü hakkını çiğnemenin de kul hakkına girdiği bilinmelidir. Yani maddi olarak kul hakkına girmekle manevi olarak kul hakkına girmek arasında pek fark yoktur. Bilakis manevi kul haklarının hesabı daha ağırdır. Mesela talebesini yetiştirmek hususunda ihmalkar davranan bir öğretmen, talebesinin vaktini ve enerjisini zayi edip bir insan israfına sebep olduğu için üzerine ağır bir kul hakkı almış demektir. Yine bir cami imamı cemaatini ihmal edip onları irşad etmekte gevşeklik gösteriyorsa kul hakkına girmiş olmaktadır. Hassas bir şekilde düşünülürse kul hakkının şumulu o derece geniştir ki bir Müslümanın yüzüne haksız yere sert bakmak bile bir kul hakkı ihlalidir. Bunun yanında bir din kardeşinin hatalarını gıyabında söyleyerek bir nevi onu küçümsemek demek olan gıybet de bir kul hakkıdır ve büyük günahlardandır. Nitekim ayeti kerimede şöyle buyurulmuştur. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline. Hümese 1. Dolayısıyla bir sözü söylerken de onun kalbe saplanacak bir diken olmamasına dikkat edilmelidir. Nitekim Ayşe radıyallahu anha bir defasında gafleten Safiye radıyallahu anha validemiz hakkında "Ey Allah'ın Resulü, Safiye'nin kısa boylu oluşu sana yeter" diyerek onu küçümsediğinde Peygamber Efendimiz kendisine şu mukabelede bulunmuştur. "Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki eğer o söz denize karışsaydı onun suyunu bozardı." Ecdadımız çarşı pazarda vitrine konan malları, kim bilir kaç yetim, garip ve yoksulun mahzun nazarları takılıp kalmıştır diye düşünerek almaktan ve satmaktan kaçınmışlardır. Bu hassasiyet dolayısıyla vitrinlere sokaktan gelecek bakışları önleyecek bir perde koymuşlardır. Halbuki günümüzde fakir fukaranın mahzun bakışlarını aldırmadan en leziz gıdalar lokanta vitrinlerinde pervasızca teşhir edilmekte, kebaplardan çıkan kokularla karnı aç olduğu halde imkansızlık dolayısıyla alamayan kimselere eziyet edilmiş olmaktadır. Lakin şu bilinmelidir ki, satan helalinden satıyor, alan helal parasıyla alıyor da olsa, yetim bakışlarının ve mahrum nazarlarının nüfuz ettiği bu gıdalar manen yaralıdır, yaralayıcıdır. Göz hakkını bir kul hakkı gören müstesna medeniyetimizden bugün geriye ne kaldı? Kul hakkı yemenin daha tehlikeli bir çeşidi de toplumun ortak hakkı olan devlet ve vakıf mallarını haksız yere gasp etmek veya uygunsuz bir şekilde kullanmaktır. Bu haksızlık daha tehlikelidir. Çünkü sonunda pişman olunsa bile helalleşecek bir muhatap bulmak mümkün değildir. Zira o mallarda herkesin hakkı vardır. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: "Şüphesiz ki haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler, kıyamet gününde cehennemi hak ederler." İnsanların halis ve salih ameller işlemeye muvaffak olmamalarının başlıca sebebi, harama, şüpheli şeylere ve kul hakkına yeterince dikkat etmemeleridir. İbadetlerde huzur ve huşu halinde bulunabilmek, zevkle ve gözyaşı dökerek Allah'ın emirlerini ifa edebilmek, ancak kul hakkından sakınarak titiz bir takva hayatı yaşamaya bağlıdır. Hiç kimse bir başkası tarafından inceden inceye hesaba çekilmekten hoşlanmaz. Lakin şu bir hakikattir ki, kıyamet günü herkes çok tafsilatlı bir şekilde hesaba çekilecektir. Nitekim ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur: "Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz." Tekasür 8. Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir. Zilzal 7-8. Dolayısıyla fani hevesler uğruna ilahi hudutları çiğnemek ve ilahi affın dışında bırakıldığı kesin olan kul hakkıyla huzuru ilahiye çıkmak ne dehşetli bir aldanıştır. Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: "Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malı ile ilgili bir zulüm varsa, altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden evvel o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin salih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, hak sahibine verilir. Şayet iyilikleri yoksa, zulmettiği kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir." Rabbimiz ahiret müflisi olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. Bizleri huzurunda kul hakkıyla değil, razı olduğu ameli salihlerle çıkabilen salih kullarından eylesin. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı ve Şebnem Dergisi'nde Gönül İkliminden İnciler bölümünde yer alan yazısını aktardık. Şimdi de değerli dinleyenler, Fatma Çatak imzalı "İftira Bumerang Gibidir, Döner Dolaşır, Sahibini Bulur" başlıklı yazıyı sunuyoruz. Arapça firye kökünden türetilmiş iftira kelimesi, bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, asılsız iddia ve beyan olarak dilimizde karşılık bulur. İftirada cehaletten ziyade art niyet ve bile bile gerçeği saptırma durumu söz konusudur. Bu yönüyle iftira art niyetin ve kötülük duygularının bir neticesidir. İftira atan şahıs, küçük düşürmek istediği kimsede bir takım kusurlar icat etmek suretiyle ona zarar vermek, onun itibarını gölgelemek ister. Belki kısa vadede bunda da başarılı olabilir. Ama iftira aslında insanın kendi şahsiyetini küçülten, kendine olan saygısını azaltan ve sonuç itibarıyla en çok zararın müfteriye döndüğü psikolojik bir hastalık halidir. İftira atmanın temelinde muhatabının temizlik, güzel ahlak ve asaletini içine sindiremeyen, onu kıskanan, onu meşru çerçevede yenemeyeceğini fark eden insanın mağlubiyet psikolojisi yatar. İftira, kibir, kıskançlık, haset, bencillik, hırs gibi menfi duyguların yanı sıra kişinin ahiret gününe olan iman duygusunun hiç bulunmadığını veya az olduğunu gösteren bariz bir işarettir. Zira iftira, hakikati saptırmak, hak etmediği bir takım imkanlara sahip olmak, masum birini rezil etmeye çalışmak ve benzeri birçok kul hakkını da içinde bulundurur. Diğer taraftan iftira sadece iki kişi arasında cereyan etmez. Kendisine iftira atılan şahıs, hiçbir bilgisi olmayan bir konuda herkesin huzurunda mahcup ve çaresiz kalır. İnsanlar başta bu kötülüğü o temiz şahsa yakıştıramasalar da daha sonraki zamanlarda iftiranın izini silmekte kolay olmaz. İftiranın bir boyutu da kötülüğün aleniyete dökülmesi, insanlar arasında kötülüklerin konuşulması, saf zihinlerin idlal olması, dillerin dedikodu, suizan ve gıybetle kirlenmesidir. Eskilerin ifadesiyle, şuyu vukuundan beter haller olur. Bütün bu sayılanlar, iftiranın fert ve toplum hayatında meydana getirdiği yıkımı gösteren birkaç misalden ibarettir. Ancak iftira, zincirleme olarak ferdi, ailesini, çevresini ve toplumu içten içe kemiren büyük bir felaket ve mahveden şeytani bir hastalıktır. Dinimiz, iftiranın her çeşidini yasaklamıştır. Ancak iftiranın en feci şekillerinden birisi, insanın namusuna atılan iftiradır. Bu adeta insanı en hassas yerinden vurmak, onun manevi şahsiyetine telafisi olmayacak bir şekilde zarar vermek demektir. Bu tür iftiranın en çirkini ise masum ve iffetli kadınlara atılandır ki, dinimizde buna kazf adı verilir ve Kur'an-ı Kerim diliyle 4 şahit getirmeyenlere had cezası tayin edilmiştir. Rabbimiz bu günahın çirkinliğini şu ayeti kerimeyle de ayrıca teyit etmiştir. Namuslu, kötülüklerden habersiz mümin kadınlara zina isnadında bulunanlar dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. Nur 23. Böyle bir iftira duyduğunda müminin vazifesi hüsn-i zanda bulunmak, bizzat şahidi olmadığı bir şeyi diline dolamamak, Allah'ın huzurunda konuştuğu her cümleden hesaba çekileceğini idrak etmektir. Çünkü dil, kulak, göz ve gönül hepsi yaptıklarından mesuldür. Kur'an-ı Kerim Hazreti Meryem'i iffetsizlikle suçlayıp iftira atanlara cevap vermiş ve Hazreti İsa'nın bir mucize olarak babasız dünyaya geldiğini ilan etmiştir. Yine Peygamber Efendimizin en sevgili hanımlarından Hazreti Ayşe'ye yapılan itham ve iftiralarla ilgili ayetler nazil olmuş ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha Kur'an-ı Kerim'in lisanıyla tebriye edilmiş, temize çıkarılmıştır. Tarih boyunca peygamberlere ve salih zatlara çeşitli iftiralar atıldığı gibi Allah'ın zat ve sıfatlarına dair de kafir ve müşrikler tarafından pek çok iftira atılmıştır. Kur'an-ı Kerim bu tür pek çok yalan beyana cevap vermiş, Allah'ın oğlu kızı olması, putlardan yardımcıları bulunması, Allah'ın haram kılmadığı şeyleri haram kıldığını söylemeleri gibi birçok batıl inanç açıkça reddedilmiştir. Bütün bu anlatılanlar göstermektedir ki, İlk insandan beri başta şeytan olmak üzere bütün şeytanlaşmış varlıklar Allah'a, peygamberlerine, salih ve sadık kimselere çeşit çeşit seviyesiz iftiralar atmışlar ve bu iftiralarıyla kendi noksan akıllarını ve düşük ahlaklarını göstermişlerdir. Ancak Rabbimiz bu iftira atanların iftiralarını reddetmiş, onlara dünyada zillet, ahirette de lanet ve ebedi azap hazırlamıştır. İnsanın kendi nefsi hastalıklarının tedavisiyle meşguliyeti aslında başkalarının hata ve kusurlarını görmekten alıkoyar. Bu yüzden yalan ve iftiraya meyleden kimseler öncelikle kendi iç dünyalarına yönelmeli ve burada yuvalanmış kibir, enaniyet, haset, nefret, kadere isyan ve benzeri ölümcül hastalıklarla mücadele etmelidirler. Aksi halde içlerindeki ölümcül zehir başka insanlara tesir etmeden önce kişinin kendi içindeki ölümüne sebep olur. Başkası hakkında haset ve düşmanlığa niyetlenen kimse önce kendisini, güzel niyet ve amellerini ateşe vermiş demektir. Günümüzde iftira psikolojik bir savaş yöntemi olarak kullanıla gelmektedir. Elindeki medya imkanlarıyla bir kişiye başlayan iftira kampanyası, karşı taraf pes edinceye ve istenilen noktaya gelinceye kadar aralıksız ve acımasız bir şekilde devam ettirilir. Bu o kadar kesif bir propagandadır ki, bu yalan ve iftirayı başlatanlar bile bir müddet sonra kendi yalanlarına inanmaya başlarlar. İnsan psikolojisinde kendine yakıştıramadığı bazı davranışları karşısındakine yansıtma özelliği de vardır. Hatırlanacağı üzere şeytan Hazreti Adem'e secde etmeme suçunu Cenab-ı Hakk'a yansıtarak Allah'ın kendisini saptırdığını iddia etmiştir. Bu iddia da bir iftiradır. Suçluluk psikolojisiyle kendisine yanlış yapmayı yakıştıramayan şeytan, bunu kendisi dışındaki varlıklara, Allah Teala'ya, Hazreti Adem'e yansıtmış ve onlara cephe alarak kendisini temize çıkartmak istemiştir. Bu durum bütün suçlu ve günahkarlarda da vardır. Onlar da suçu hep başkalarına yıkma derdindedirler. İftiranın sebeplerinden birisi de bu duygudur. Türkiye'de yürütülen algı operasyonları ve iftira kampanyaları da çok tazedir. Herhangi bir kul hakkı ve ahiret endişesi taşımayan kimseler, her türlü saldırıyı mübah saydıkları bir anlayışla, dillerine doladıkları yalan ve iftiraları, ellerindeki bütün vasıtalarla Türkiye içinde ve dünyada yıllarca yaymaya çalışmışlardır. Bu gayret ve çalışmaları da son sürat devam edip gitmektedir. Bir müminin, hele Müslümanlar için çırpınan bir idarecinin aleyhinde kampanya yürütürcesine iftira ve yalanlara sığınmak, o şahsın ferdi hakkının ötesinde onun idaresi altındaki bütün insanlarla ve dünya çapındaki insanlara verdiği moral ve idealle de hesaplaşmak demektir ki, küresel bir kul hakkı doğurur. Bunu dini bir kisve kullanarak yapmaksa dine, dindarlığa, cemaatlere ve bütün Müslümanlara yönelik başka bir kul hakkı boyutunu gündeme getirir. Kısacası iftira, bir kişi hakkında sözle yapılan bir suçken bile haramdır, lanetliktir ve kul hakkı sebebidir. Bir de bunun kalıcı iz bırakmaya dönük, sistemli, organize ve kitlesel iletişim vasıtaları kullanılarak pek çok kişi tarafından yapılması, suçun vehametini de, ahiretteki cezasının büyüklüğünü de katlayarak artırır. Rabbimiz bizi ahirette kul hakkı sebebiyle müflis hale gelmiş kimseler olmaktan muhafaza buyursun. Amin. Değerli dinleyenler, programımızda son olarak Fatma Çatak imzalı İftira Bumerang Gibidir, Döner Dolaşır Sahibini Bulur başlıklı yazısını paylaştık ve böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Hayırlı akşamlar diliyoruz, hoşça kalın.